bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Binbir Gece Masalları 16. Kitap AFA Yayınları Ağustos 1993 Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran Yayına hazırlayan Atilla Birkiye. Bu kitap 234 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Aralık 2009. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Felix Fenon'a sunulur. J.C.M. Deniz Gülü ile Çinli Genç Kızın Öyküsü. Ve Şehrazat demiş ki, anlatırlar ki ey zamanın şahı, Şarkistan ülkeleri arasındaki bir ülkede Yüce Tanrı en iyisini bilir ya, adı Zeynül Mülük olan arslanların kardeşi, ufuklar boyunca ünlü, yiğitliği ve gönül yüceliğiyle tanınmış bir şah varmış. Bu şahın henüz genç yaşta ve Tanrı'nın kutsamasının etkisiyle üstün niteliklerle donanmış, iki oğlu olduğu halde, 14. gecesindeki bir ay gibi karanlıkları dağıtan, güzelliğiyle göze çarpıcı bir çocuk olarak üçüncü bir oğlu daha doğmuş. Gençlik yılları birbirine bağlandıkça, birer esriklik kadehi olan gözleri, bakışlarının tatlı ateşiyle en bilge kişilerin bile aklını başından alıyor, kirpiklerinin her bir ucu kıvrık bir hançeri andırıyor, misk kokan siyah saçlarının kıvrımları yürekleri bir Hint sümbülü gibi karmakarışık ediyor, yanakları düzgün tart, yüze sürülen, cildi güzelleştiren merhem, çevrenin notu. Olmaksızın taze ve bakirelerin yanaklarını her bakımdan utandırıyormuş. Çekici gülüşleri mızrak gibi delici, tavrı aynı zamanda hem soylu hem de hoşmuş. Dudaklarının sol kenarı sanatla yuvarlanmış bir çille bezenmiş ve beyaz ve yalız bağrı, billur gibiymiş ve ateşli ve yiğit bir yüreğin korunağıymış. Şah Zeynül Mülük de mutluluğun sınırında bu çocuğun yıldızlara bağlı bahtını ortaya koymaları için yıldız bilimcileri ve kahinleri çağırtmış. Bunlar kumları karıştırmış, yıldız bilimle ilgili şekiller çiziktirmiş ve kahinliğin yüce formüllerini telaffuz etmişler. Bunu izleyerek şaha, bu çocuğun bahtı görkemlidir ve yıldızı ona sonsuz bir mutluluk sağlamaktadır. Ama yine de bahtında eğer babası olarak senin delikanlılığı zamanında onun yüzüne bakacak olursan göz nurunu yitireceğin yazılıdır demişler. Kahinlerin ve yıldız bilimcilerin bu konuşmasını duyunca şahın gözünün önünde dünya kararmış. Hemen çocuğu huzurundan uzaklaştırmış. Vezirine, onu ve anasını kendisinin hiç göremeyeceği uzaklıktaki bir yerde inşa edilecek bir saraya yerleştirmesini buyurmuş. Vezir de duyup itaat ettiğini bildirmiş ve efendisinin buyruğunu harfi harfine yerine getirmiş. Ve yıllar yılları izleyerek zaman geçmiş. Sultanlık bahçesinin güzel sürgün dalı, anasından tam bir özen görerek, sağlıktan, erdemden ve güzellikten yana yeşerip gelişmiş. Ama bahtın yazgısı silinmeyeceğinden genç şehzade Nurcihan günün birinde atına binmiş ormanda av izliyormuş. Şah Zeynül Mülük da aynı gün geyik avlamak üzere sarayından çıkmış bulunuyormuş. Baht olanca genişliğine karşın onların bu ormanda karşılaşmalarını istediğinden şah oğlunun yanından geçmiş ve onu tanımaksızın bakışları oğlunun üzerine düşmüş. O anda gözlerinden görme yetisi yitip gitmiş. Gecenin karanlık ülkesinin mahkumu olmuş. Körlüğünün nedeninin genç atlıya rastlaması olduğunu ve de bu genç atlının oğlundan başkası olamayacağını anlayınca ağlayarak, aslında yavrusuna bakan babanın gözleri daha ışıklı olur ama benimkiler bahtın takdiriyle ebediyen kör oldu demiş. Bunu izleyerek çağının en büyük hekimlerini sarayına çağırmış. Bu hekimler bilgiden yana İbn Sina'yı aşıyorlarmış. Körlüğünün tedavisi için onlara danışmış. Hepsi de kendi aralarında danışıp konuştuktan sonra şaha, körlüğünün olağan araçlarla iyileşir nitelikte bulunmadığını bildirmeyi kararlaştırmışlar. B'de görüş gücünü yeniden kazanmanın tek çaresi o denli zorlu ki onu düşünmemek daha doğru olur. Çünkü bu çare Çinli genç kızın yetiştirdiği deniz gülüdür diye eklemişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 955. gece olunca demiş ki, "Çünkü bu çare Çinli genç kızın yetiştirdiği deniz gülüdür." diye eklemişler. Ve Şah'a, Çin'in içinde uzak bir yerdeki ülkede Firuz Şah adlı bir hükümdarın kızı olan sultanın bahçesinde gözleri iyi eden, hatta doğuştan kör olanlara bile görme duygusu sağlama erdemini taşıyan deniz gülü denen bu çiçeğin fidanının bulunduğunu açıklamışlar. Şah Zeynül Mülük da hekimlerin bu sözlerini işitince tüm ülkesinde tellallar aracılığıyla Çinli genç kızın deniz gülünü kendisine kim getirirse karşılığında ülkesinin yarısını kendisine bağışlayacağını ilan ettirmiş. Sonra Yakup gibi gözyaşları döküp Eyüp gibi içi içini yiyerek ve yüreğinin iki bölümü kan ağlayarak olacakları beklemiş. Çin'e gidip deniz gülünü aramak üzere yola çıkanlar arasında Zeynül Mülük'ün iki oğlu da varmış. Genç Şehzade Nurcihan da aynı şekilde yola koyulmuş bulunuyormuş. Çünkü o da kendi kendine, ''Bahtımın altınını tehlikenin mihenk taşına vurarak değerlendirmek istiyorum. Madem ki istemeyerek de olsa babamın kör olmasına neden oldum, onu iyileştirmek için yaşamımı tehlikeye atmam gerekir.'' diyormuş. Böylece Şehzade Nurcihan bu dört göğün güneşi rüzgar gibi kıvrak olan atına atlamış ve ay gecenin siyah atına atlayıp gezmeye çıkarken o da dizginleri kavrayıp doğuya doğru yönelmiş. Ovalar çöller geçerek ve Tanrı'nın varlığından başka kimselerin bulunmadığı ve yabani otların bittiği tenhalıklarda yol almış. Sonunda ucu bucağı bulunmayan, cahilin zihninden de karanlık, gecenin gündüzden, siyahın beyazdan ayırt edilmesine olanak vermeyecek kadar ışık sızmaz bir ormana ulaşmış. Ve Nurcihan sadece parlayan yüzü karanlıkları aydınlatarak, bazı ağaçları yer yer meyve yerine sırıtıp gülen ve yere düşen canlı insan başlarıyla, bazı ağaçları da çatlayıp içlerinden altın gözlü kuşların çıkmasına neden olan toprak tencerelere benzer meyvelerle donanmış bu ormanda çelikten bir yürekle ilerliyormuş. Birdenbire büyük bir keçi boynuzu ağacının gövdesi üstünde oturan dağ gibi iri ve yaşlı bir ecinliyle karşı karşıya gelmiş. Selam vererek onun yanına yanaşmış ve ağzının yakut kutusundan ecinlinin ruhuna şekerli süt gibi akan tatlı sözler döktürmüş. Soyluluk bahçesine bu genç fidanının güzelliğinden etkilenen yaşlı ecinli onu yanında dinlenmeye çağırmış. Nurcihan da atından inip heybesinden eriyik tereyağı ve undan yapılma kurabiyeler çıkarmış. Dostluk gösterisi olarak ecinliye sunmuş. O da bunu alıp ağzına götürerek ısırmış. Yediği şeyden öylesine memnun olmuş ki sevinçten sıçramış ve ''Ademoğlunun bu gıdası beni, Efendimiz Süleyman'ın yüzüğüne taş oluşturan kızıl kükürtlü armağan almış kadar hoşnut etti ve Allah için öylesine hayran oldum ki gövdemdeki kılların her biri 101 dile dönüşse ve bu dillerin her biri seni överek ululasa duyduğum minneti anlatamazdı. Buna karşılık benden ne diliyorsan dile, gecikmeksizin yerine getiririm. Yoksa yüreğim raftan düşerek paramparça olan bir tabağa dönüşür demiş. Nurcihan da bu gönül alıcı sözlerinden dolayı ecinliye teşekkür etmiş ve ona, ''Ey ecinlilerin başı ve başlarının tacı, ey bu ormanların uyanık koruyucusu, madem ki benden bir dilek dilememi istedin, işte söylüyorum. Beni gecikmeksizin Çinli genç kızın deniz gülünü koparmayı düşlediğim Firuz Şah'ın ülkesine ulaştırmanı diliyorum.'' demiş. Bu sözleri duyan ormanın korucusu Ecinli soğuk bir soluk salıverip iki eliyle başını dövmüş ve kendinden geçmiş. Nurcihan da onu büyük bir özen göstererek ayıltmaya çalışmış ama bunun sonuçsuz kaldığını görerek ağzına tereyağı ve undan yapılmış kurabiyelerden birini daha sokmuş. Birdenbire Ecinli'nin duyarlılığı yerine gelmiş ve baygınlıktan ayılmış ve kurabiyenin tadıyla genç şehzadenin isteği arasında şaşkın ona, ''Efendim, senin sözünü ettiğin ve sahibi bir Çin sultanı olan deniz gülü, gece gündüz onun üzerinde bir kumun bile uçmasına, yağmur damlalarının taç yapraklarına zarar vermesine ve güneşin ateşiyle onu incitmesine izin vermeyen hava ecinlilerinin korunması altındadır. Dolayısıyla onun bittiği bahçeye bir kez seni ulaştırsam bile ona aşık olan bu hava ecinlilerinin gözetimini nasıl yanıtlayabileceğimizi bilemem. Gerçekte bu konudaki şaşkınlığım büyük bir şaşkınlıktır. Ama sen bana çok yararı dokunan şu harika kurabiyeden bir parça daha ver hele. Belki de onun erdemi zihnime aradığım açıklığı sağlamaya yarar. Çünkü sana yaptığım vaadi seni arzuladığın güle kavuşturarak yerine getirmem gerek demiş. Şehzade Nurcihan da söz konusu kurabiyeyi ormanın bakıcısına vermekte tereddüt etmemiş. O da kurabiyeyi gırtlağının uçurumunda yitirdikten sonra başını düşüncenin kukeletasına gömmüş, birdenbire başını kaldırarak ona kurabiye etkisini gösterdi. Gel kollarıma sığın da birlikte Çin'e uçalım. Çünkü şimdi gülü koruyan hava ecinlilerinin gözetimini nasıl atlatacağımızı buldum. Bu da bu eriyik tereyağı ve undan yapılmış harika şekerli kurabiyelerden bir tanesini onlara fırlatmaktır demiş. Orman ecinlisinin bayılmasıyla epeyce kaygılanmaya başlamış olan Şehzade Nurcihan da artık sakinleşmiş ve içi ferahlamış. Bahçeler gibi yeşermiş, gül goncaları gibi çiçek açmış. Ve bunda bir uygunsuzluk yok diye yanıt vermiş. O zaman ormanın ecinlisi şehzadeyi sol kolu üzerine yerleştirmiş, sağ koluyla da Ademoğlunun başına vurmaması için güneş ışıklarını engelleyerek Çin ülkesine doğru yol almaya başlamış. Ve uçuşuyla mesafeleri yok ederek, böylece Tanrı'nın sağladığı güven sayesinde kazasız belasız Çin ülkelerinin başkentinin üzerine ulaşmış. Şehzadeyi harika bir bahçenin giriş yerine yavaşça indirmiş. Bu bahçe, deniz gülünün yaşamını sürdürmekte olduğu bahçeymiş. Ona, içeriye rahat bir yürekle gir. Bana vereceğin kurabiye ile ben koruyucuları oyalayacağım. İşini bitirdikten sonra gelir, seni istediğin yere götürmek üzere hazır beklemekte olan beni burada yeniden bulursun demiş. Ve yakışıklı Nurcihan, dostu ecinliği orada bırakarak bahçeye girmiş. Yöresine bakınınca bu bahçe, yüce cennetten bir parça imişçesine, gözlerine lal renkli bir şafak gibi görünmüş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 956. gece olunca demiş ki, bu bahçe yüce cennetten kokmuş bir parça imişçesine, gözlerine lal renkli bir şafak gibi görünmüş. Bahçenin ortasında, kenarına kadar gül suyuyla dolu geniş bir havuz varmış. Bu değerli havuzun ortasında da tek bir sakın üzerinde uzanan ateş kırmızısı rengiyle bir gül çiçek açmış bulunuyormuş. İşte bu deniz gülüymüş. Ama bilseniz ne harika bir çiçekmiş. Ancak bülbül ona uygun tanımlamayı yapabilirmiş. Şehzade çiçeğin güzelliğine hayran kalarak ve kokusundan esriklenerek zahmet çekmeksizin böylesine bir gülün en inanılmaz erdemlerle donanmış bulunabileceğini kavramış. Tereddüt etmeden giysilerini çıkarmış. Kokulu suyun içine girip tek bir çiçek taşıyan gül fidanını koparmaya yönelmiş. Sonra delikanlı bu narin yükle zenginleşmiş olarak havuzun kenarına geri dönmüş. Kurulanıp dalların altında giyinmiş ve kamışlar arasında gizlenmiş bulunan kuşlar harika gülün ve fidanının kaçırılışını derelere kendi dillerince anlatırken bitkiyi hırkasının altında saklamış. Ama bu güzelin bahçeyi su kıyısında yükselen ve baştan aşağı Yemen'in kırmızı akiğiyle inşa edilmiş bulunan harika köşkü ziyaret etmeden terk etmeyi asla düşünmemiş. Köşke doğru yaklaşmış ve korkmadan içine girmiş. Orada mimarlığın en uyumlu hatlarıyla gerçekleştirilmiş, yetkin bir sanatla donanmış, oranları harika bir salona ulaşmış. Bu salonun ortasında değerli taşlarla zenginleştirilmiş fil dişi bir yatak varmış. Bu yatağın yöresi de ağır perdelerle çevrili bulunuyormuş. Nurcihan tereddüt etmeden bu yatağa yönelmiş ve işlemeli perdelerini yarıya kadar açmış. Ve kendi güzelliğinden başka hiçbir giysi ya da süsle donanmaksızın şiltelere uzanıp yatmakta olan narin bir genç kız görerek hayranlıkla donup kalmış. Kız, yaşamında ilk kez gizem örtüsüne bürünmemiş halde kendisini seyretmekte olan bir insan gözünden kuşku duymaksızın derin uykulara dalmış bulunuyormuş. Saçları da darmadağınıkmış ve 5 çukurla donanmış küçük eli de kaygısızca alnının üzerinde duruyormuş. Süreyya Yıldızı'nın yedi kandili dişlerinin ışıklı dizisini görerek bulutların örtüsü altında saklanırken gecenin karanlığı misk rengindeki saçlarına sığınıyormuş. Zambak Yüzlü adındaki bu Çinli genç kızın güzelliğinin temaşası Şehzade Nurcihan üzerinde öylesine bir etki yapmış ki duygudan yoksun bir hale düşmüş. Ama yeniden ayırt etme yetisini toparlamakta gecikmemiş ve onu büyüleyen genç kızın yanına yaklaşıp iç çekerek şu dizeleri okumaktan kendini alamamış. Lal rengi örtüler üzerinde uyurken aydın yüzün şafak benzeridir ve gözlerin deniz üzerindeki gökler gibidir. Nergislerle, güllerle donanmış bedenin Arabistan'da yetişen hurma ağaçlarının boy ölçüşmeyeceği tarzda gerinir ve gevşer. İçinde değerli taşların ışıldadığı ince telli saçların yoğunluğuyla dökülünce ya da yeğenilikle çözülünce onların doğal kumaşıyla hiçbir ipek eşdeğerde olamaz. Bunu izleyerek bu yere girişinden uyuyan güzelde bir iz kalmasını istemiş ve taşıdığı bir yüzüğü onun parmağına takmış. Ve kızın taşıdığı bir yüzüğü de parmağından çıkararak kendi parmağına geçirmiş. Ondan sonra da kızı uyandırmadan ve şu dizeleri okuyarak köşkten çıkmış. Bu bahçeden kan ağlayan laleler gibi aşkın yarasını yüreğimde taşıyarak ayrılıyorum. Bahtsız o kişidir ki dünya bahçesinden urbasının eteğinde hiçbir çiçek taşımaksızın çıkar gider. Ve gidip kendisini bahçenin kapısında bekleyen ormanın bakıcısı Ecinli'yi bulmuş ve ona kendisini geciktirmeksizin Şarkistan'a, Şah Zeynülmülük'ün ülkesine götürmesini rica etmiş. Ecinli de işitmek itaat etmektir ama bana bir kurabiye daha vermeden olmaz diye yanıt vermiş. Nurcihan da ona elindeki son kurabiyeyi vermiş. Ecinli hemen onu sol koluna almış ve hava yolunu tutarak onunla birlikte Şarkistan'a yönelmiş. Kazasız belasız Amanşah Zeynülmülük'ün ülkesine gelmişler. Karaya indikleri zaman Ecinli yakışıklı Nurcihan'a, "Ey benim ömrümün ve neşemin sermayesi, senden sana duyduğum ilginin bir nişanesini bırakmaksızın ayrılmak istemiyorum. Seni düşünerek sakalımdan kopardığım şu bir tutam kılı al. Bana her ihtiyaç duyduğunda bu tüylerden birini yakman yeter, derhal yanında olurum." demiş. Ve böylece konuştuktan sonra Ecinli kendisini beslemiş olan eli öpmüş ve kendi yoluna çekip gitmiş. Nurcihan'a gelince, konuşma arzusu belirttikten ve şifa sağlayacak nesneyi getirdiğini bildirdikten sonra çabucak babasının huzuruna çıkmış. Amanşah'ın nezdine ulaşınca hırkasının altından mucizevi bitkiyi çıkarıp kendisine sunmuş. Şah, kokusu ve güzelliği seyredenlerin ruhunu saran deniz gülünü gözlerine yaklaştırır yaklaştırmaz gözleri yıldızlar gibi ışıldamış. O zaman sevinç ve minnettarlığın sınırında oğlu Nurcihan'ın alnını öpmüş ve en sıcak sevgi gösterilerinde bulunarak onu bağrına basmış. Ülkesinin her yanında bundan böyle saltanatını küçük oğlu Nurcihan ile kendisi arasında bölüştürdüğünü ilan ettirmiş. Tüm bir yıl zengin fakir bütün uyruklarına neşe ve zevk kapılarının açık, keder ve hüzün kapılarının ise kapalı bulunduğunu ilan edip, şahane şenlikler yapılması için gerekli buyrukları vermiş. Bunu izleyerek artık göz nurunu yitirmek tehlikesinden kurtulmuş olan babasının sevgilisi olmuş bulunan Nurcihan, solup tükenmemesi için deniz gülünü yeniden dikmeyi düşünmüş. Bu maksatla sakallarından birini yakarak çağırdığı ormanın ecinlisine başvurmuş. Ecinli de ona bir gecelik bir sürede harcı sırf altınla karılmış ve tabanına değerli taşlar döşenmiş, iki mızrak boyu derinlikte bir havuz kazmış. Nurcihan da çabucak deniz gülünü bu havuzun ortasına dikmiş ve bu gül gözler için bir büyülenme ve koku alma duygusu için bir belsem olmuş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 957. gece olunca demiş ki, "Ve bu gül gözler için bir büyülenme, koku alma duygusu için bir belsem olmuş. Bununla birlikte Şah'ın şifa bulmuş olmasına karşın burunları uzamış olarak geri dönmüş bulunan iki büyük oğlu bu deniz gülünün mucizevi bir erdem taşımadığını ve babalarının gözlerinin açılışının taşa tutulası şeytanın bu konudaki girişimi ve büyüsü sayesinde mümkün olduğunu iddia etmişler. Ama babaları Şah Onların bu imalarına içerleyerek ayırt etme yeteneklerinin eksikliğinden hoşnut olmamış ve kendilerini kardeşleri Nurcihan ile huzurunda bir araya getirmiş ve onlara "Bu gülün benim göz nuru kazanmamdaki etkisini neden inkar ediyor ve bir kadından bir erkek ve bir erkekten bir kadın yaratabilen yüceler yücesi Tanrı'nın bir gülün yüreğine şifa imkanlarını koymuş olmasına inanmıyorsunuz? Öyleyse anlatayım da dinleyin. Bu konuda bir Hint hükümdarının kızının başına neler gelmiş" demiş ve şu öyküyü anlatmış. Çok eski zamanlarda Hint ülkelerinde hareminde şahların saraylarında benzerleri olmayan binlerce genç kız arasından seçilmiş, genç ve güzel 100 kadın bulunan bir hükümdar varmış. Ama bunlardan hiçbiri ne ondan hamile kalmış ne de bir çocuk doğurmuş. Bundan dolayı artık yaşlanmış ve zamanla beli bükülmüş olan Hint şahı mahzun ve kederliymiş. Ama sonunda güçlüler güçlüsü Tanrı'nın yardımıyla şahın eşlerinin en genci hamile kalmış ve 9 ay sonra çok güzel ve görünümü gerçekten periye benzer bir kız çocuğu doğurmuş. Anası da çocuğun erkek olmadığını görerek ve şahın kederleneceğinden çekinerek yeni doğan çocuğun bir erkek olduğu söylentisini çıkarmış. Ve şahı bu çocuğu 10 yıl geçmeden görmemesi gerektiğine inandırmaları için yıldız bilimcilerle anlaşmış. Güzelleşerek büyüyen küçük kız, babası şahın sonunda onu görebileceği yaşa ulaşınca, anası ona gerekli uyarılarda bulunarak kendisine bir oğlan çocuğu yerine konulmasının nedenlerini açıklamış. Tanrı'nın incelik ve zekayla donattığı kızcağız da anasının öğütlerini gereğince kavramış ve her koşulda bunlara uymuş ve sanki gerçekten bir erkek çocuğu gibi giyinmiş ve o yolda hareket ederek sarayın içinde dolaşmaya başlamış. Babası şah, bir erkek çocuk sandığı evladının güzelliğinden her geçen gün daha fazla zevk duyuyormuş. Oğlan sanılan bu çocuk, 14 yaşına ulaşınca şah onu komşu ülkenin şahının kızıyla evlendirmeye karar vermiş. Düğün günü kararlaştırılmış. Saptanan gün gelince şah oğlunu şahane bir giysiyle donatmış. Bir filin sırtına yerleştirilmiş altın bir tahtrevanda kendi yanına oğlunu da oturtmuş ve büyük bir mevki halinde onu evleneceği kızın ülkesine götürmüş. Bu denli can sıkıcı koşullar altında aslında bir sultan kızı olan genç şehzade bir ağlayıp bir gülüyormuş. Mevkibin sık bir ormanda konakladığı bir gece genç sultan tahtrevandan çıkmış ve ağaçlar altında sultan kızlarının bile kölesi olduğu bir ihtiyacını görmek üzere uzak bir yere gitmiş. Orada birdenbire bir ağacın altına oturmuş bulunan ve bu ormanın bakıcısı olan çok yakışıklı bir ecinli ile karşılaşmış. Ecinli de genç kızın güzelliğinden gözleri kamaşarak onu incelikle selamlamış ve kendisine kim olduğunu ve nereye gitmekte bulunduğunu sormuş. Kız da onun çekici edasına güvenerek en küçük ayrıntısına kadar tüm öyküsünü kendisine anlatmış. Ve bu durumda düğün gecesinde kendisine eş olarak seçilmiş bulunan kızın yatağına gireceği sırada nedenli sıkılacağını açıklamış. Bunun üzerine ecinli, onun sıkıntısından duygulanarak bir an düşünmüş. Sonra gönül yüceliğiyle ona, dönüşünde emaneti sadakatle iade etmek kaydıyla onunkini alarak kendi cinselliğini bütünüyle ona ödünç vermeyi önermiş. Genç kız da yüreği minnetle dolu öneriyi kabul etmiş ve güçlüler güçlüsünün iradesiyle değişim hiçbir güçlük ve karmaşıklık olmaksızın hemen gerçekleşmiş. Hayranlığın sınırında hayran kalan genç sultan bu yeni veriyle ve değerli malla ağırlaşmış olarak babasının yanına dönmüş ve tahtrevana çıkmış. Henüz yeni eklemelerine alışık olmadığından beceriksizce üzerlerine oturmuş ve duyduğu acıdan bir feryat koparmış. Ama durumu belli etmemek için çabucak kendisini toparlamış. Ve sadece aynı acıyı yeniden duymamak için değil ama kendisine emanet edilen bir mala zarar vermemek ve de sahibine iyi durumda iade etmek için aynı hareketi bir daha yapmamak üzere dikkat ve özen göstermiş. Birkaç gün sonra mevkip nişanlı kızın kentine ulaşmış ve evlilik şatafatlı bir düğünle kutlanmış. Genç koca ecinlinin incelik göstererek kendisine ödünç verdiği gerici harika bir tarzda kullanmış ve onu öylesine yetkinlikle devreye sokmuş ki karısı hiç gecikmeksizin hamile kalmış ve herkes hoşnut olmuş. Böylece 9 ay sonra evlenen sultan güzel bir oğlan çocuk doğurmuş. Ve Lusa yatağından kalkınca kocası ona, "Gidip annemi ve yakınlarımı görmek üzere artık ülkemize dönmenin zamanıdır," demiş. Bunu böyle söylemiş ama gerçekte daha fazla ertelemeksizin ormanın ecinlisine bu 9 aylık hoş geçirilen sürede verimli olan ve daha da güzelleşmiş ve gelişmiş olan emaneti kusursuz ve iyi durumda iade etmek istiyormuş. Genç karısı da ona işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve yola koyulmuşlar. Ve de emanet malın sahibi olan ecinlinin oturduğu ormana ulaşmakta pek gecikmemişler. Onu orada, aynı yerde, görülür biçimde yorgun ve karnı irileşmiş bir kadın görünümünde bulmuş. Selamlaşmalardan sonra sultan ona, "Ey ecinlilerin başı ve başlarının tacı, ben, bana verdiğin emanetle yapmış bulunduğum işte başarı sağladım ve arzuladığım şeyi elde ettim. Şimdi de sana vaat ettiğim gibi irileşmiş ve güzelleşmiş olarak onu sadakatle iade etmeye ve kendiminkini geri almaya geldim," demiş. Bunu söyleyerek taşımakta olduğu emaneti onun eline teslim etmeye kalkışmış. Ama ecinli ona, "Kuşkusuz senin imanın büyük bir iman ve de dürüstlüğün takdire değer. Ama ne yazık ki şimdi artık sana ödünç verdiğim şeyi geri alma arzusunu duymadığımı ve üzerimde taşımakta olduğum emaneti de sana iade etmeyi düşünmediğimi bildirmek zorundayım. Bu ince bir iştir ve baht da bunu böylece düzenlemiştir. Çünkü birbirimizden ayrıldığımızdan bu yana aramızdaki tüm değiş tokuşu önleyen bir durum ortaya çıktı," diye yanıt vermiş. Eski genç kız da ona, "Ey yüce ecinli, karşılıklı olarak cinselliğimizi değiş tokuş etmeyi engelleyen bu yeni durum nedir?" diye sormuş. O da, "Bil ki ey eski genç kız, benimkiyle değiştirerek bana verdiğin emaneti dikkatle gözeterek burada beklemekte ve saflığını ve bakireliğini saklamak için elimden geleni esirgememekte iken, günün birinde bu yerlerin yönetim görevlisi ecinli ormandan geçerken beni görmeye geldi. Saçtığım yeni kokudan bende daha önce tanımadığı bir cinsiyet bulunduğunu anladı. Bana karşı şiddetli bir aşk duydu ve karşılıklı olarak bende de aynı duyguları harekete geçirdi. Sonra bilindiği şekliyle benimle birleşti ve emanetin bakirelik mührünü kopardı. Ben de aynı durumda olan bir kadının uğradığı benzer koşulları yaşadım. Ve de anladım ki kadınların duyduğu zevk erkeklerinkine bakınca daha sürekli ve daha incelikli türdendir. Şimdiki durumda yönetici kocamdan hamile kaldığım için cinselliğimi senden geri alamam. Yeniden erkek olma felaketine katlanırsam ve erkek halimle karnımdaki çocuğu doğurmaya kalkışırsam, hiç kuşkusuz ıstıraptan ölürüm ve de karnım yırtılır. İşte bir yaşam zorunluluğu olarak bana verdiğin emaneti sana geri çevirmemi engelleyen yeni durum budur. Bu durumda sen de benim sana verdiğim emaneti saklayabilirsin ve her şeyi zarar görmeden, kazasız belasız yürüten ve aramızda kimseye zarar vermeksizin bu değişime izin veren Tanrı'ya şükredelim," diye yanıt vermiş. Şah da iki oğluna, kardeşleri Nurcihan'ın önünde bu öyküyü anlatarak ve "Güçlüler güçlüsü Yaradan'ın gücü sayesinde imkansız hiçbir şey yoktur. Bir genç kızı bir delikanlıya ve bir ecinliği hamile bir kadına çevirebilen varlık, benim gözümün bir gül aracılığıyla nura kavuşmasını da aynı şekilde sağlamıştır," diyerek sözünü sürdürmüş. Böyle konuştuktan sonra iki büyük oğlunu yanından uzaklaştırmış ve gönül okşayan sözler söyleyerek ve sevecenlik belirtileri göstererek genç Nurcihan'ı yanında alıkoymuş. İşte onların durumu böyleymiş. Deniz gülünün sahibi Çinli genç kız zambak yüzlüye gelince onunki de şöyle. Göğün koku saçıcısı, şafağın kafuruyla yüklü güneşin altın tepsisini doğunun penceresine yerleştirince sultan zambak yüzlü o büyüleyici gözlerini açıp yatağından kalkmış, saçını tarayıp toparlamış ve yavaşça zarafetle salınarak deniz gülünün bulunduğu havuza doğru yönelmiş. Çünkü her sabah ilk düşüncesi deniz gülüymüş ve ilk ziyaret ettiği yer bu göl etmiş. Bir kokucu dükkanının havasını taşıyan ve dallardaki meyveleri rüzgarda sallanan şerbet şişelerine benzeyen bahçeyi geçmiş. Kimya bakımından gök, cam ve firuze rengindeymiş. Gül bedenli genç kızın her adımında sanki çiçekler açıyor, urbasının sürüklenişinin yerden kaldırdığı toz, bülbülün gözü için ilaç oluşturuyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.